Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz, müzakere edeceğiz Ergün Bey ile birlikte. Bu iki konuda Ergün Yıldırım Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı son iki yazısından ibaret. Bu konuları, bu yazıların başlıklarını biz de burada ana konumuz yapacağız her zaman olduğu gibi. Bunlardan ilki Arap Baharı ile gelen ilk çözüm demokratik İslam başlığını taşıyor. Tunus'taki Nahda hareketinin lideri Gannouchi'nin TRT World Forum'da İstanbul'da TRT World Forum'un İstanbul'da düzenlediği konferanstaki bir konuşmasının önermesi bu. Arap Baharı ile gelen ilk çözüm demokratik İslam. Bunu Gannouchi söylüyor diye başlıyor Ergün Bey zaten yazısına. Bunu konuşacağız. Arap dünyasında demokratik İslam mümkün mü? Gannouchi ve Nahda hareketi neyi ifade ediyor Arap dünyası için? Bir öncü hareket olabilir mi? Bunu konuşacağız Ergün Hocam'la birlikte. Ardından da yine son zamanlarda, son günlerde mahremiyetin iyice yitip gitmeye başladığı, görünür olmanın geçer akçe olduğu ve bunun bir şekilde hayasızlıkla tahvil edildiği bir dünyada bir reklam var. Orkid reklamı, kadınların muayyen günlerinde kullandığı bir ped markasının dönen bir reklamı var. Bununla ilgili bir yazısı var Ergün Bey'in. Orkid reklamının mahremiyeti leke gören hayasızlığı başlığını taşıyor. Bu da ilginç bir konu. Ele alınması, yazılması ve tenkit edilmesi gereken bir konuydu. Ergün Hocamız bu konuyu yazdı hafta sonu ve güzel de oldu. Programımızın ikinci bölümünde de bu meseleyi ele almış olacağız. Hocam ben ilk konumuzla başlamak istiyorum. Arap Baharı ile gelen ilk çözüm demokratik İslam. Bunu Gannouchi söylüyor diyorsunuz. TRT World Forum'un İstanbul'da düzenlediği konferansta konuşuyor. Demokratik İslam dediğimizde Arap dünyasındaki bütün sorunlara çözüm olacak diyor Gannouchi. Zaten Arap Baharı'nın ilk kıvılcımı da Tunus'ta ortaya çıkmıştı. Tabii Nahda hareketi tarihi olan bir hareket hocam. Zeynel Abidin Bin Ali'nin iktidarı bıraktığı 14 Ocak 2011 devrimi sonrasında Tunus'ta siyasi alana resmi olarak giriyor 2011'de. Ama Nahda hareketi aslında 1970'lerde üniversitelerin öğrenci birliklerinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Evet. İsim değiştiriyor. Hareketül İtticahil İslami oluyor. Yani 1978'de İslami Yöneliş Hareketi adını taşıyor. Daha sonra 1989'da Hareketün Nahda ismini alıyor. Yani bir yeniden doğuş, bir rönesans, bir yeniden hareket anlamında Hareketün Nahda ismini alıyor. Gannouchi ilginç bir karakter. Aslında biraz bizim Türk siyasilerin, muhafazakar siyasi aktörlerin söylemlerine benzer söylemler de kullanıyor. Ben şunu söylemek istiyorum hocam. Size ilk sorum şu olacak. Nahda hareketi bizim aslında Arap dünyasında çok da alışık olmadığımız bir demokrasi sıfatından bahsediyor. Yani tek başına da kullanmıyor. Demokratik İslam tabirini kullanıyor. Bunun yani böyle bir söylemin bu dünyada, Arap dünyasında, Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta ya da Körfez ülkelerinde bugün için bir karşılığı var mı? Evet. Bu soruyla başlayalım. Onun özelinde de biraz daha Gannouchi'yi ve Hareketün Nahda'yı konuşuruz hocam. Evet.
Şimdi dediğiniz gibi Arap Baharı ilk Tunus'ta başladı. Tunus'ta üniversite mezunu mühendis bir genç seyyar satıcılık yapıyor. Ve bu kendisini yaktı ekonomik gidişatın kötülüğünden dolayı. Ve ondan sonra mevcut olan siyasal iktidar şu temsil eden ve yıllarca orada yönetimi elinde tutan kişi de iktidardan düşüyor ve ülkeyi terk ediyor. Bu aslında tam bir devrim değil. Burada bir siyasal ciddi bir siyasal iktidar, bir devlet krizi var.
Evet.
Ve bu kriz çok derinleşiyor. Artık bütün Orta Doğu'da aslında var olan bu krize işaret eden bir şey bu. Nedir o? Yönetimler hep bir kişinin, iki tarz yönetim var aslında Arap dünyasında, Arap Orta Doğu dünyasında. Bir tanesi askeri diktatörler tarafından kurulmuş ve bu diktatörler iktidara geliyor, ölünceye kadar da yerinde kalıyor. İhtiyarlayıp 80-90 yaşına geldiği zaman iktidar, devlet onunla bütünleştiği için o nasıl biyolojik olarak ölümle yüz yüze geliyorsa temsil ettiği siyasette ölümle yüz yüze geliyor.
Evet, çok güzel ifade.
Böyle bir şey var aslında. Bir de monarşik yapılar var. Monarşik yapılar için bu çok sorun değil. Çünkü bir kral gittiği zaman yerine başka bir kral, oğlu geliyor. Yani
evet.
Ürdün'de siyasal kriz yaşadığını gördük mü?
Suud'da ya da.
Suud'da, Kuveyt'te, Katar'da, Uman'da, buralarda siyasal krizi pek görmedik.
Evet.
Ama Arabistan'ın bu radikal isyan hareketlerini üretmesi nedeniyle bölgede ve dünyada başı dertte. Ondan kaynaklanan ciddi sorunları var. Ondan dolayı bir takım ciddi krizler yaşıyor. Şimdi böyle bir durum Tunus'ta başladı ve ondan sonra Mısır'a sıçradı. Mısır'da da aynı şekilde işte diyelim mübarek yıllarca yönetti, ihtiyarladı. Sistemi de onun yerine seçime gidildi. Bir demokrasi arayışı ortaya çıktı. Ama o demokrasi çok oturmayan ve dolayısıyla hemen rahatlıkla uluslararası güçlerin de desteğiyle yerinden edilen bir demokrasi oldu.
Evet.
Sonuçta aslında demokratik İslam, tabii ben İslam'ın başına bu tür sıfatların getirilmesi de pek sevmiyorum. Yani mesela efendim Şii İslam'ı, Sünni İslam'ı, demokratik İslam, Kitab-ı İslam, bu tür ifadeler pek hoş değil, pek şık değil. Fakat yine de bir şeyi belli ölçülerde temsil ettiği için Ganuşi tarafından kullanılıyor. Belki o açıdan meşru görülebilir. O
evet.
Da şu kastediliyor. Yani İslam toplumları artık diktatörlerin yönetiminde olan toplumlar olmaktan çıkacak ve bir kişinin hakimiyetine dayalı yönetimler olmaktan çıkacak. Toplumsal kesimlerin beraber uzlaştığı, katıldığı, temsil edildiği, yer aldığı demokratik sistemler dönemine geçilecek. İslami hareketler de bunu benimseyecek.
Evet.
Bu yeni bir dönemdir. Dolayısıyla hem iktidardakiler hem muhalefetteki İslamcı hareketler bu yeni duruma uyum sağlamalıdırlar. İslami hareketler de artık muhalefet ettikleri yapılara benzeyerek onlar gibi totaliter bir İslami siyasi anlayışı hakim kılmak yerine, adına İslam devleti deyip,
evet,
bunun yerine bütün kesimlerin katıldığı, çoğulculuğa yer veren bir İslami anlayış da,
evet,
İslami hareketler davranmalı.
Hocam, Nahta'nın internet sitesinde,
evet,
şöyle tanımlıyor kendisini. Kendi resmi internet sitesinde Arap dünyasının birliği,
evet,
Filistin'in kurtuluşu bağlamında karşılıklı saygı çerçevesinde tüm halklarla işbirliği içinde çalışmayı hedef alan İslami referanslı ulusal siyasi parti. Yani,
evet, Arap Birliği var.
Arap Birliği var.
Var bir de ulusal.
Filistin'in kurtuluşu var hocam. Ben bunu size soracağım.
Evet, Filistin.
Yani Filistin meselesi var. Ve karşılıklı saygı çerçevesinde tüm halklarla işbirliği içinde çalışmayı hedef alan İslami referanslı ulusal siyasi
ulusal
parti.
Ulusal siyaset. Yani,
evet,
biz Tunus'u merkeze alıyoruz. Tunus siyaseti çerçevesinde bir Müslümanlık arayışı çerçevesi, Müslümanlık temelinde bir siyaset yapacağız diyorlar.
Evet.
Arap Birliği'ni önemsiyorlar.
Evet.
Yani.
Ve hocam bir kızıl elma var yine, Filistin.
Filistin var.
Evet.
Yine. Yani Filistin hakikaten Orta Doğu'da bütün İslami hareketlerin ana motivasyonlarından birisi, ana kaygılarından birisi aynı,
evet,
şekilde. Dolayısıyla en şey olan, ekstremist olan, aşırı olandan en ılımlı olana kadar herkesin zihin dünyasında bir Filistin davası var.
Evet.
Bir İsrail'de memnuniyetsizlik var. Bu çok önemli bir şey. İslam dünyasının en büyük temel sorunlarından birisi İsrail devletidir. Onun politikalarıdır.
Evet.
O politikalar sadece Filistin topraklarını yakıp yıkmakla kalmıyor. Aynı zamanda Arap dünyasında, İslam dünyasında karıştırıyor. Yönetimler üzerinde etkili olmaya çalışıyor. Hareketleri yönlendirmeye çalışıyor. devletleri ve rejimleri uluslararası güçleriyle kontrol etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ciddi bir mesele. Bunlara vurguda bulunuyor. Tabii ulusallık vurgusu önemli. Yani daha ulus ötesi, ümmet perspektifine dayalı bir vurgu yerine ulusal bir perspektif ve Arap ulusal birliği perspektifi var burada.
Bu da henüz bu da, özgüvenini yeni inşa ettiğinin bir sonucu olabilir hocam.
Yani o tabii bir de Nahda artık pratik siyaset yapmaya başlayacak. Başladı.
Evet.
Sadece muhalefet eden ve siyasi bir takım ütopyalarla bu muhalefetini gerçekleştiren bir hareket değil.
Evet.
Tunus'ta siyasetin çok önemli bir aktörü, pratiği içinde yer alıyor. Burada siyaset yapacak. O zaman idealleri ile realitesini uzlaştırması gerekir.
Evet.
Bu uzlaştırma çerçevesinde Müslümanlık önemli ama bu Müslümanlık da artık ulusal bağlamı önemseyecek diyor. Bu tabii dünyada da aynı şekilde milliyetçiliğin yeniden yükselişiyle de bir paralellik arz ediyor.
Evet.
Yani Türkiye'de nasıl diyelim Türklük ve Müslümanlığın yan yanalığı birliği çok vurgulanıyorsa son 5-6 senedir.
Evet.
Orada da Arap birliği diyor yani. Evet. Arap coğrafyası büyük bir coğrafya tabii.
Evet. Evet.
Dolayısıyla bu İslami hareketler ilk ortaya çıktığında Arap nasyonal sosyalizme karşı yani Arap milliyetçiliğine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Nahda'da İhvan'dan ayrışarak oluşuyor ve İhvan'ın çıkışını hatırlayalım. İhvan Nasr'a tümüyle tepkisel olarak ortaya çıkmış bir hareket de aynı zamanda. Arap nasyonal sosyalizme karşıydı. Arap evet. milliyetçiliğine karşıydı. Evet. Ama sonuçta Araplarla beraber siyaset yapıyorsun. Arap toplumu içindesin. Bunu görmezlikten gelemezsin yani. Bu da yeni bir aşama, yeni bir durum. Kendi ulusal realitesini dikkate alma gerçekliğidir, durumudur. Bu Nahda açısından da pratik siyasete girince bu realiteyi gördüğünü ifade ediyor. Bu önemli yani siyaset evet. yapacaksa bunu görmesi kaçınılmaz bir şey.
Evet.
Demokratik İslam vurgusu bir çözüm olarak çıkıyor. Evet yani Tunus'ta başladı bugün İslam dünyasında Arap Baharı ile beraber gelen iş çatışmalara bakalım. Önce meydanlarda protesto gösterileriyle başladı. Arkasında bazı seçimler oldu olmadı, darbeler geldi, isyanlar ortaya çıktı, müdahaleler oldu, iş çatışmalar, sivil savaşlar, Suriye, Irak değil mi?
Evet.
İşgaller, Yemen aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bir çözüm yok buralarda, bir çözüm çıkmadı. Hep savaş var, çatışma var, isyanlar var, baskılar var, işgaller var. Daha işgallere ve müdahalelere, dış müdahalelere daha açık hale geldi İslam dünyası. Rusya bugün Orta Doğu'nun en önemli aktörü haline geldi mesela. Yani hem İsrail arası viz karşılıklı vize anlaşmaları var. Hem Arabistan'la görüşüyor, sizin İran'la ilişkilerinizi düzeltebiliriz diyor. Hem Türkiye ile arası iyi, bakın. Hem Irak'la hem Suriye'yi doğrudan yönetir halde olan bir Rusya var. Akdeniz'e indi. İslam toprakları üzerinden bunu gerçekleştirdi. Afganistan'da bunu başaramadı. Dolayısıyla hakikaten Orta Doğu çok daha fazla dış müdahalelere açık hale geldi. İsyan ve çatışmalar oldu. İşte diyelim Al-Bağdadi'yi İdlib'de gitti. Amerika Birleşik Devletleri operasyon yaptı. Müdahale etti.
Evet.
Fakat öte yandan da bir tek minicik de olsa bir çözüm çıktı. Bu çözüm de Ghannouchi'nin işaret ettiği çözüm. Yani Tunus'ta İslami hareketler isyana yönelmedi, çatışmaya girmedi. Devlet de tamamıyla bunları bastırarak silahlanmaya kışkırtmadı. Uzlaştılar, görüştüler, tartıştılar, karşılıklı bir dönüşüm yaşadılar. Ve sonuçta İslam'ı demokrasiyle beraber görmeyi sağlayacak, pratize etmeyi sağlayacak bir yol almaya karar verdiler. Ama bu henüz daha oluşum aşamasında olan bir yol.
Evet.
Bunun tam olarak net olduğunu şu an görmemiz mümkün değil. Çünkü yok şu an tam.
Evet.
Fakat bir başlangıç var. Bu başlangıç önemli bir şey.
Evet.
Ghannouchi de buna işaret ediyor.
Şu açıdan da önemli bu değil mi hocam? Hani Batı'nın işte Orta Doğu'daki İslam ülkelerini çok totaliter, işte monarşik, özgürlüklerden, insan haklarından uzak görüp çok kolay av haline getirmesini bir şekilde Batı'nın da sahip çıktığı demokrasi olgusuyla, hareketiyle desteklemek Müslüman dünyadaki, İslam dünyasındaki hareketleri en azından onlarda da ezber bozduruyor ve düşmanlıklarını ya da ötekileştirmelerini başka kanallara kanalize ediyor, değil mi hocam?
Bu kesinlikle.
Mesela Türkiye ile mücadelesine bir bakalım şimdi Batı'nın. Bir de işte bu tür yönetimlerin hakim olduğu Arap dünyasındaki, İslam dünyasındaki mücadelesine bakalım. Belki onlarla doğrudan savaşıyorlar. İşte Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Ya da monarşilere doğrudan, o ailelere baskı yapıyorlar. Bizimle de daha işte bir takım yaptırımlar olacağını,
diplomatik ilişkileri
keseceklerini, silah satımını keseceklerini, yani doğrudan biz biraz ezber bozuyoruz aslında. Hani
bu
açıdan önemli bir şey.
Tabii, yani bir şu dışarıdaki müdahale olmadan bir Müslüman beldede bir araya gelen sekülerler, dindarlar, İslamcılar vesaire kendileri bir çözüm üretiyor. Bu çok değerli bir şey.
Evet.
Yani Fransa'dan veya Amerika'dan veya diğerlerin gelip ülkeyi işgal etsin, müdahale etsin.
Hakemliğine başvurmadan. Yani
buna başvurmadan, silaha da yönelmeden, birbirini öldürmeye de kalkışmadan, tartışarak, müzakere ederek, seçimler yaparak sonuçta bir başlangıç yapıyorlar, bir çözüm üretiyorlar. Bu çok değerli bir şey bence.
Evet.
Bu toplumun kendisinin siyaset üretme olgunluğuna erişmesi demektir. Ben bunu biraz da tabii o bölgenin siyasal kültürüne bağlıyorum. Tarihsel kültürüne baktığımız zaman, yani Mağrip İslamı ve
Hocam onu da ben Maşrik soracağım. İslamı diyoruz, siz şimdi yazıda diyorsunuz bir Meşrik İslamı, bir de Mağrip Müslümanlığı var. Gerçekten hani Tunus Mağrip Müslümanlığının yurdu, üzerinde Endülüs mirasını taşıyor. İbn Haldunların yetiştiren bir toprak, yetiştiren bir Müslümanlık. Muhammed bin Cabiri gibi çağdaş entelektüellerin boy vermesine imkan veren bir düşünce havzası. Evet. İşte şimdi de işte çağdaş zamanlarda, günümüzde de Arapların demokrasi siyasetine geçmelerine bir başlangıç da yine Tunus'tan. Nahda hareketiyle
yani orayla hakikaten bir ilişkisini görüyorum ben.
Ama
mesela
Meşrik'te
daha hala daha sert
daha
isyanlar, çatışmalar ve kaoslar var.
Kaotik
mesela
bir ortam var, paradokslar var.
Bin Cabiri hakikaten çok büyük bir düşünce adamı, Faslı ama o bölgede etkili olan birisi. Onun mesela kendisi birkaç sene önce rahmetli oldu. Yeniden Yapılanma diye bir kitabı var. Bu Cihat ve İslam kitabımdan da ondan yararlandım ve diyor ki Orta Doğu'daki bu kaosların nedenlerinden birisi de diyor demokrasinin, siyasal katılımın yokluğu. Siyasal katılım demokrasiyle meşru bir biçimde olmuyorsa isyanla oluyor, çatışmayla oluyor, darbeyle oluyor.
Evet.
Bu teşhisi ortaya koyması önemli bir şey. Bu tartışmayı yapması önemli bir şey.
Hocam son bir şeyi sormak istiyorum. Merhum Mursi'yi de analım. Allah rahmet eylesin. Mısır'da Cumhurbaşkanı olarak seçildiği zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan ziyaret etmişti ya da onlar buraya gelmişti, tam hatırlamıyorum. Hani ya bizim biraz bu işte laiklik anlayışının da İşte bu demokrasiyi desteklediğine dair birkaç kelam edildiğini hatırlıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından
bunu Kahire'de yapmıştı.
Kahire'de yapmıştı ve bu İhvan buna tepki göstermişti. Ben hatırlıyorum. Evet. Mursi ve taraftarları tepki göstermişti. Bu Nahda Gannuşi de geçen yıl galiba biz burada konuştuk hocam. Buna benzer açıklamalar yaptı. Yani hani laiklikle bu hareketin barışık olabileceğini, İslami tandanslı bir hareketin barışık yürütülebileceğine dair bir şeyler söyledi. Yani bu durumda da şeyler böyle biraz ajan gibi anlaşılıyor. Yani işte ya Nahda hareketi acaba İslam dünyasına sokulan bir ajan mı? Ya da bizim yönetim anlayışımız şu anki Türkiye'deki işte demokratik cumhuriyetin oralarda bir takım işte şeylerinden bahsedilmesi, nimetlerinden bahsedilmesi Batı tarafından işte içimize sokulan bir ajan mı diye de hem o oralarda böyle anlaşıldığını fark ediyoruz. İşte İhvan hareketi Mursi'nin o tepkisinden de bunu görüyoruz. Ve bir takım yani İslami hareketlerin de bunu böyle yorumladığını görüyoruz. Bu konuda ne demek istersiniz?
Şimdi maalesef İslam dünyasında insanların bilinç dünyası çok irrasyonel çalışıyor. Olayları hep istihbarat ilişkileri üzerinden açıklamaya çalışıyorlar. Hep dış güç üzerine, hainlik üzerine vesaire açıklıyorlar. Bu çok sağlıklı bir zihin değil. Bir defa Ghannouchi bunu söylemekle, demokrasi savunmakla neyi kastediyor? Fiiliyatta ne yapmak istiyor bunlar? Şunu yapmak istiyorlar. Ya kardeşim, darbe, devrim, şiddet hareketleri olmadan ülkelerimizde siyasete her kesim katılsın ve seçimle gelsin, seçimle gitsinler. İnsanlar kanun önünde şu, bu, o diye ayrım yapılmaksızın eşit bir biçimde yargılansınlar. Hukuk devleti olsun, insan hakları olsun.
Ülke refah içinde yaşasın.
Ondan sonra muhalefet özgür bir biçimde yapılsın. Muhalefet yaptığın zaman bu haindir, şudur, budur diye dalga yiyip dışlanmasın. Demokrasi dediğimiz şey budur yani. Bunlar demokrasidir. Ha sen bunu o İslam dünyasının diyelim ki şer-i şerifle uyumlu bir biçimde yaparsın. Batılılar bunu seküler bir biçimde yapar. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti bunu seküler yapmıştır. İslam dünyasında sen başka bir bölgede bunu şeriatla uyumlu bir biçimde yaparsın. Önemli olan bu demokrasinin dediğimiz gibi seçime dayanması, hukuk devleti ilkesine dayanması, insan haklarını önemsemesi, muhalefetin meşruiyetinin tanınması, özgür eleştirinin, tartışmanın, müzakerenin olmasıdır. Bunlar kötü şeyler mi yani? Bunun adına şimdi demokrasi değil de meşrutiyet rejimi diyelim yani, ne fark eder?
Evet.
Biz isimlere çok takıyoruz, kavramlara çok takıyoruz. Halbuki onların mahiyetleri önemli. Onların mahiyetlerini dönüştürerek kendi ihtiyaçlarımızı cevaplayacak bir hale getirebiliriz. Sonuçta demokrasi dediğimiz şey, siyaset dediğimiz şey itikatla ilgili bir alan değil. Bakın demokrasi böyle küfür vesaire diye yorumlayanlar ehl-i sünnet anlayışından uzak olan 60'lardan sonraki İslamcı hareketlerdir. Ben bunlara harici selefi hareketler diyorum. Seyyid Kutup da dahildir buna. Bunlar siyaseti tevhid ve akidevi alanla beraber gördükleri için demokrasiyi de öyle değerlendiriyorlar.
Her
yanlış
şey,
bir şey.
Evet, tevhidi demokrasi egemenlik ilişkileri bir alandır. Üzerinden değerlendiriyorlar.
Yani yasamayla da ilgili olmayabilir. Allah'ı yasamanın kaynağı olarak kabul edip ondan sonra yürütmeyi insanların, toplumların, grupların katılımına, eşitliğine dayalı bir sistem kurulabilir. Türkiye yani Müslümanlar, fıkıhçılar, siyaset bilimciler bu konuda daha cesur davranabilirler. Özellikle ehl-i sünnet vel cemaatin siyasi teorisi, akide yaklaşımı buna çok açık ve buna çok uygun. Ama biz açıkçası 60'lardan sonra o harici selefi siyasi teoriyle zihnimizi kirlettiğimiz için oradan bakıyoruz din devlet ilişkilerine, oradan bakıyoruz İslam siyaset ilişkilerine. Lütfen o kirlenmeden yıkayalım beynimizi ve yeniden Ebu Hanife'nin metinlerine bakalım, yeniden Maverdi'nin metinlerine bakalım, yeniden Gazali'nin metinlerine bakalım, yeniden Kur'an'ın siyasetle ilgili, peygamberin uygulamalarıyla ilgili şeylerine, yönlerine bakalım yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Orkid reklamının mahremiyeti leke gören hayasızlığını konuşacağız. Kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde Arap Baharı ile gelen ilk çözüm, demokratik İslam başlıklı yazısını müzakere ettik Ergün hocamla birlikte. Programımızın bu bölümünde de Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak'ta kaleme aldığı Orkid reklamının mahremiyeti leke gören hayasızlığı başlığını taşıyan yazısını konuşacağız. Hocam gerçekten mahremiyet, iffet, namus ki biz aileyi çok konuşuyoruz programımızda. Evet. Bu cinsiyet eşitliği üzerinden de, bu tartışmalar üzerinden de çok konuştuk. Görünür olmak ve mahremiyetin yitişini de zaman zaman konuşuyoruz. Yine böyle bir konu var gündemde. Evet. Siz de bunu çok güzel yazdınız, çok güzel tenkit ettiniz bu reklamı. Tabii bu sosyolojik bir vaka, ve bunun ciddi sonuçları var. O yüzden biz bu meseleyi konuşuyoruz. Siz de yazdınız. Aslında bunun böyle bir reklam objesi üzerinden konuşulması da ayrıca bir meselesi. Ama biz bu olayın sonuçlarını değerlendirmemiz açısından bunu konuşmamız gerekiyor. Hani bazı dinleyicilerimiz belki bundan rahatsız olabilirler diye baştan ben aslında bu konunun, bu reklamın doğurduğu sonucun ne kadar vahim olduğunu, mahremiyeti nasıl bir leke gibi gösterildiği, utanmanın nasıl bir leke gibi gösterildiği ve yani hayanın hayasızlıkla vurulduğunu anlatma adına bunu konuşmamız gerekiyor. Malum bu reklamda bir reklam yayınlanıyor ve bu reklamda özellikle Türkiye'de kadınların bu ürünü işte gazetelere sarıp aldığı, işte sakladığı, dolayısıyla bu muayyen günlerinden utandıkları, onların dışlandıklarına dair bir şey verildi, bir algı oluşturuldu. Ve bu durumu, yani bu mahremiyeti, bu mahrem durumu da bir aşağılayan bir reklam çizildi, edildi. Bununla ilgili bazı internet sitelerinde haberler yapıldı. Öyle ki işte kadınların, kızların ağzından ya ben bu muayyen günlerimi işte babamla paylaşamıyorum, tırnak içinde kullanıyorum, aynen ifade böyle, babamla paylaşamıyorum gibi garip ifadeler verildi. Ve bu durum bir utanç olarak yorumlandı. Ve siz bununla ilgili de çok güzel bir yazı yazdınız. Ben bu yazının ilk paragrafını okumak istiyorum hocam. Sosyolojik düşünce açısından da önemli, iyi bir tespitiniz var burada. Stigma, yani leke, damgalama ile insanın lekeli olduğunun ifadesi. Değil mi hocam? Stigma kelimesiyle ifade ediliyor. Sosyolog Goffman'da stigma, yani damga adını taşıyan bir çalışmaya sahip. İnsanları toplumda suçluya dönüştürmenin en önemli yollarından birinin lekeleme, damgalama olduğunu söylüyorlar. Yani birisini damgalayarak onun lekeli olduğunu göstermek. Böylece herkes ondan kaçar ve o kişi toplumdan tecrit edilir. Orkid'in Türkiye'deki kadınlarla ilgili reklamında da stigma ifadesi kullanıldı. Utanma, stigma ifadesiyle eşleştirildi. Burada kadınlarımızın ve kızlarımızın muayyen günü leke gördüğümüz iftirası atılıyor bize. Muayyen günlerini leke gördüğümüz iftirası atılıyor bize. Müslümanların ped alırken gazeteye sarmakla kötü bir şey, utanç içinde olduklarını düşünüyorlar. Orkid toplumumuzda pedi gazeteye sararak alma davranışını stigma olarak kodlayarak önce bizim anlam dünyamızı aşağılıyor. Hocam bu stigma...
Özet olarak anlatılıyor aslında.
Yok yani bu stigma ifadesiyle hani gerçekten başlamak istiyorum ben. Çünkü siz yazınızın başka yerlerinde de Batı antropolojisi ve sosyolojisinin bu konuyla ilgili bazı yaptığı çalışmaları örnekliyorsunuz. Hindistan'da, Nepal'de.
Yahudilerle ilgili.
Evet. Var. Bu stigma ne için kullanılıyor hocam aslında tam olarak ve başka nerelerde de kullanılıyor? Evet. Bu antropolojinin, sosyolojinin kullandığı bir ve belki de daha çok hani doğu toplumları için kullanılan bir kavram mı hocam? Evet.
Şimdi bu tabii bu kavram sosyal leke, sosyal stigma olarak ifade ediliyor, kullanılıyor. Bir topluluk, bir grup kendi arasında bir kişiyi, bir yeri damgaladığı zaman ona stigma diyor ve böylece herkes ondan kaçıyor ve o kişi kriminalize ediliyor.
Evet.
O kişi artık suçlu birisi, o kişi kötü bir kişi, ondan kaçınılması gerekir gibi bir pratik üretiliyor. Sadece bir algı değil. Bu çerçevede antropologlar ve sosyologlar diyor ki Regl döneminde, muayyen günlerinde kadınlar evden uzaklaştırılır. O anları bir lekelilik anı olarak kabul edilir. Evden atılırlar. İşte Nepal'da olduğu gibi ahıra kapatıyorlar. Hindistan'da yine çeşitli kulübelere kapatılıyor. Bunlarla ilgili birçok haberler de var gazetelerde. Daha eskiden, şu an bilmiyorum tabii, Yahudiler de benzer tutuma sahip oldukları söyleniyor sosyologların bu araştırmalarında. Dolayısıyla bu davranış doğru. Kadınlara yapılan bu davranış bir leke olarak görme davranışıdır. Ama bu müktesebattan yararlanan bu batı zihniyeti kalkıp yanlış olan şu, Müslümanların diyelim pedi gazeteye saklamaları ve muayyen günle ilgili böyle bir davranış dilini kullanmalarını da leke veya stigma diye kodlamaları. Problem bu. Çünkü Müslümanlar bunu leke olarak tanımlamıyorlar. Evlerinden kadını atmıyorlar, uzaklaştırmıyorlar. Öyle bir şey yok İslam pratiğinde. Ama İslam kadınla ilgili, namusla ilgili, cinsellikle ilgili çeşitli davranışlarda, konularda, konuşmalarda daha mahrem, daha örtülü, daha özel bir dil kullanıyor. Bu bizim İslam kültürümüzün temel boyutlarından birisidir. Mahrem dilinin kullanılması, mahremiyetle ilgili kodların olması. Şimdi burada ise bu mahremiyet anlaşılmadığı için, kendi açılarından anlayamadıkları için bunu çarpıtıyorlar. Sanki biz de kadınlarımızı leke olarak damgalıyormuşuz, dışlıyormuşuz, ötekileştiriyormuşuz gibi çarpıtarak anlatıyorlar. Nitekim reklamın sonunda da açıkça diyor ki Türkiye'de kadınlar şiddete uğruyor, Türkiye'de kadınlar ötekileştiriliyor, Türkiye'de bilmem kadınlar ne yapılıyor, Türkiye'de kadınlarla ilgili bütün sorunlar adeta bu anlam dünyamızdan kaynaklanıyormuş gibi bir bakış açısı.
Utanma ve haya dünyası.
Aynen.
Şu an söz konusu
zaten
olan anlam dünyası da.
O reklamı dinledim. Türkçe'ye çevirenler stigmayı utanma diye çevirmişler. O da enteresan bir şey. Yani utanma ile leke bir algılanıyor. Halbuki bizde utanma değil mi? Yani peygamberimizin.
Haya imandan.
İmandandır.
Haya yani. İmandan.
Değil mi? Haya imandandır.
Utanmadık diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bütün diyor geçmiş peygamberlerin ümmetlerine söylediği utanmadıktan sonra dilediğini yaptır diyor.
Yap diyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Utanma bizim mahremiyetimizin en temel ilkelerinden birisidir.
Ve hocam bir normdur yani, değil mi?
Yani sesiyle,
utanma vasıtası.
Bakışıyla, giyimiyle, konuşmasıyla, mesafesiyle bir utanma ilkesine sahip olmak.
Örtülü bir hukuk bir şey. Kuralıdır aynı zamanda.
Tabii
değil
bu
mi hocam
sivil yani? Bir hukuktur yani. Evet. Bu resmi bir hukuk değil, sivildir. Zaten kültür dediğimiz şey de sivil olan şeydir. Ve kültür insanlara anlam inşa eden bir şeydir. Bizim anlamya yani anlam İslam kültürü dediğimiz, anlam dediğimiz şey de budur. Bu anlamı yıktığınız zaman o toplumun mahremiyetini, utanma duygusunu yıktığınız zaman insanlar her şeyi yapabilir dediğiniz gibi.
Evet hocam yine biraz hani sosyoloji metodolojisi açısından da güzel alıntılar var yazınızda. Frankfurt Okulu'ndan Adorno'nun
evet.
Kültürel endüstri kavramıyla konuşursak diyorsunuz.
Evet.
Kadının etrafındaki faaliyetler artık bir endüstridir. Alıp satılan maldır. Üzerinde kar yapılandır. Yani kadınla ilgili değil mi hocam? Moda
tabii,
olsun,
evet.
Kılık kıyafet olsun, kozmetik ürünler
tabii,
olsun.
Tabii.
Buna karşı duran, bunu sorgulayan ve bunun dışında kalmak isteyen de bir stigma haline gelir. Kapitalizm de, feminizm de onu damgalar. Yani bir evet. De devreye değil mi hocam? Yani feminizm giriyor.
Tabii.
Cinsel
giriyor.
Cinsel eşitçilik tartışmaları
evet,
giriyor.
Onlar gibi.
Yani tam da Orkid reklamı da bunu yapıyor. Kadının muayyen gününün mahrem olmasını aşağılıyor, utanç olarak yorumluyor. Kadının utanç varlık görüldüğünü ileri sürüyor. Burada kapitalizmle el ele yürüyen bir kültürel dönüşümdür
evet, kültür.
Bu diyorsunuz hocam. Gerektiğinde kar ve kazanç için bütün anlamları anlamsızlaştırıyor. Utanma da buna dahildir, mahremiyette. Biz bu anlam dünyasını nasıl koruyacağız hocam?
Şimdi bir
yani
defa bakın.
Tek tek bu kaleler yıkılıyor.
Şöyle bir şey var gerçekten. Bu utanma o kadar enteresan bir kültürel pratikle tezahür ediyor ki Türkiye'ye bak. İnsanların bedenleri fışkırıyor bir takım yerlerden affedersiniz. Göbeğinden fışkırıyor, bacağından fışkırıyor, omuzundan fışkırıyor. Sınır tanımıyor. Utanma olmayınca bunlar çıkıyor. Bu pratikler oluyor maalesef. Ve bunu da normalleştiriyorlar. Çünkü utanma yıkıldığı zaman her şey olabiliyor. Ne olmuş yani? Yaparım. Benim isteğim.
Benim bedenim. Benim kararım.
Benim kararım. Kardeşim böyle bir şey yok. İnsan bir kültürel dünya içinde bir insan olur. İstekleri o kültür dünyası içinde istek olur.
Bir anlam dünyasıyla insandır.
O anlam içinde olur. Bu da kapitalizmin ürettiği İslam'ın anlamından çıkıyorsun, kapitalizmin ve batının anlam dünyası içine yerleşiyorsun. Oraya yerleşip baktığın zaman İslam'ın kültürel dünyası sana garip geliyor. Değişen bu, üstelik kapitalizm öyle bir şey yapıyor ki, burada anlam mamlan kapitalizmin umrunda değil. Anlam gitmiş, yok olmuş. İnsanlar kaotik bir hayat yaşıyor, umrunda değil. Onun için önemli olan o satılıyor mu? Sürekli değişik şeyler üreterek insanları gütmek.
Kar peşinde aslında.
Tabii kara güdülemek yani. Tüketime güdülemek, kazanca güdülemek. Her şey budur onun için. O nedenle hakikaten burada da bir, yani şeyin, kültürel endüstri kavramını kullanıyor. Kültür endüstrileşiyor burada. Anlam endüstrileşiyor.
Alıp satılan bir beden, meta haline geliyor.
Beden endüstrileşiyor. Kadın endüstrileşiyor. Cinsiyet endüstrileşiyor. Mahremiyet endüstrileşiyor. Bir metaya dönüşüyor. Nasıl ki herhangi bir ağacı alıp fabrikaya atıyorsan, sonra kağıt diye çıkıyorsa, bir meta oluyorsa, burada da aynı şekilde kapitalizm öyle düzenekler kurmuş ki, alışveriş merkezlerinden, televizyonlardan, reklamlardan, moda şirketlerinden, nihilist filozoflarından, feminist akımlarından, bunlar hep birbiriyle entegreli çalışıyor ve sonuçta bunun içinde dönüşerek kadın bedeniyle, mahremiyetiyle, erkek ilişkileriyle, bunlar hep beraber bir metaya dönüşüyor. Alıp satılan bir varlığa dönüşüyor. Bu insanı saadete götüren bir şey değil. Bu daha çok zevkperest yapan insanı.
Asıl stigma bu değil mi hocam?
Tabii budur yani. Leke budur. Asıl.
Leke bu.
Yani Aristo diyor ki, hayvanlar sadece istekte bulunur, insanlar ise istekleriyle akıllarını uzlaştırarak yaşarlar diyor. Tamam mı? Burada akıl gitmiş, dikkat et, Türkiye'de en çok gençlerin kullandığı kavram benim isteğim. Yani bu nedir? Nereden geliyor bu benim isteğim yani? Sonra senin o
kendin ol diyorlar hocam.
Kendi.
Yani nasıl kendi nasıl olunur bir anlam dünyası olmadan?
O anlam dünyası olmadan nasıl olacak?
O mihenk kabul edilmeden tabii, nasıl olunacak?
O fikirler, o videolar, o müzikler, o şeyler olmadan beğeni nasıl oluşacak? Mümkün mü? Bir insanı götür, sıfır yaş grubundan götür, adada tek başına yaşa, bakalım beğenileri nasıl oluşuyor? Oluşabiliyor mu?
Evet, haklısınız. Evet. Hocam, yazınızın son paragrafı da güzel bir özet. İzninizle onu okuyarak bitirelim programımızı. Bu antropolojik ve sosyolojik bakışın kendisi bizzat stigma. Utanmayı reddeden bu kadın anlayışı stigma. Anlam dünyamıza taarruz eden bilinç stigma. Peygamberimiz haya imandandır diyor. İman bilinçtir, dünyaya bakmanın çekirdeğidir. Biz oradan cinsiyet ilişkilerine haya ile bakarız. Ruhla, içle, kalple, mahremiyetle ve özenle bakarız. Kendi bakışımız bu, imanımız bu. Anlamımızın temeli de bu. Utanmayı, hayayı ve edebi yücelten bir anlam. Utanmazlığı, edepsizliği ve hayasızlığı da reddeden bir anlam. Kültürümüz bu anlamlar üzerine yükselir. Feminizm ve nihilizmden beslenerek, reklam ve kapitalizm üzerinden sıradanlaşarak gelen bu hayasız akımlara karşı isyan sosyolojisiyle mücadele edeceğiz.
İnşallah.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.